Hanımlar beyler, Mutfaktayız programına hoş geldiniz. Mutfaktayız programı sevildi ki ben de sevdim. Hem şiir gecesi programı, hem Mutfaktayız programı, hem ocakbaşı programı birazcık daha siyasetten uzaklaşmamızı sağlıyor ve bizi de kafamızı dağıtmamızı sağlıyor. En önemlisi de zaten bu. Bugün sizlere içli köfteyi ve çiğ köfteyi anlatacağım. Merak edilen şeyler içli köfte. Bugün birazcık karnınızı acıktıracağım çünkü içli köfte müthiş bir şeydir. Hele gerçekten ev yapımı bir içli köfte bulabilirseniz müthiş bir şeydir. Şimdi bu program ve bu hafta içerisinde yayınlanacak gece seansı haricindeki tüm programlar içerisinde tak tuk ve matkap sesleri gelebilir. Çünkü üst katımızdaki abimiz taşınıyor maalesef. Maalesef neden? Çünkü evi yıkmaya çalışıyor kendisi. Yine tarifimi vereceğim ben size, hiç merak etmeyin. Bugünkü tarifim daha güzel. Daha önce söylemiştim size. Neydi? Adını unuttum. Krep tarifi vermiştim. O kahvaltılık içindi. Bu daha çok akşam yemeği için verilecek. Fotoğrafı şu anda önümde yemeğin ve gerçekten harika. Harika. Şimdi çiğ köftenin yapılışını çoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden nasıl yapılacak falan filan ben burada anlatmayacağım. Bildiğiniz için, ama içli köfteyi anlatacağım tabii ki. Ama onu tarif olarak saymayın çünkü tarif olarak çok daha başka, çok daha güzel bir yemek vereceğim size. Çiğ köftenin tarihi. Şimdi bu çiğ köftenin tarihini ben internetten buldum. Çiğ köfteci bir ablamız da anlatmıştı zaten bana. Ne kadar doğru ne kadar yanlış hiç bilmiyoruz. Bilemiyoruz doğal olarak tabii. Hazreti İbrahim döneminde geçiyor bu. Adıyaman taraflarında geçiyor. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz ama bir hikayesi var. Bir hikayesini yazmışlar, bir arka plan yazmışlar. Bunu da sizlere, bilmeyen varsa diye, sizlere ulaştırmak istiyorum. Çiğ köftenin vatanı olan Adıyaman'da bu muhteşem lezzetin efsanevi hikayesi şu şekilde anlatılıyor yerel halk tarafından. Adıyaman yöresinde eski bir medeniyetin kralı olan Kral Nemrut, Hazreti İbrahim'i tek tanrıya inandığı için yakmaya karar verir. Halkına verdiği emir ile krallıktaki bütün ağaç ve odun parçalarını büyük bir meydanda toplatır. Evlerde yemek pişirmek için odun parçası kalmamıştır ve ateş yakılmasını yasaklamıştır. Hazreti İbrahim'i yakmak için meydana toplanan ağaç ve odun parçaları yakılacak tek ateştir. Halk kralın emriyle günlerce tahta parçalarını meydanda toplamıştır. Dağda avlandığı için bu emirden habersiz olan bir avcı avladığı geyiği evine getirerek eşinden pişirmesini ister. Eş kralın ateş yakma yasağını anlatır. Avcı da çaresiz emre itaat eder. Avcı geyiğin sağ arka budunu ayırır, ince ince taşla döverek ezer. Bulgur, biber ve tuz katarak ezdiği et ile bunları iyice yoğurur. Çiğ köftenin ilk kez bu avcı ve ailesi tarafından yapıldığı rivayet edilir. Rivayet edilirin altını çizelim, kaynağı olan bir hikaye değil. Halk düşünmüştür, ulan nasıl oluşmuştur? Burada kim yaşamış? Hazreti İbrahim, Kral Nemrut. Kral Nemrut kötü olsun, Hazreti İbrahim böyle olsun falan filan. Yakıldığını zaten biliyorlar. Desinler ki böyle falan filan. Şuradan akıllarına gelmiştir zaten çiğ köfteyi eğer etle yapıyorsanız. Bol acı ve isot dökersiniz. O yoğururken acının yardımıyla et pişer. Tabii ki bunu yapmak uzun saatler aldığı için ve belli sağlık sorunlarına yol açacağı için de etli yapılması tavsiye edilmez. Çiğ köfte bu şekildeydi. Şimdi geçelim içli köfteye. Evet hanımlar beyler, çiğ köfte bitti, başlangıçta bitti. Şimdi mikrofonu şöyle bir daha yaslanır pozisyona ayarlıyorum. Daha rahat konuşabilmek için tabii. Şimdi sırada içli köfte ve tarifimiz var. İçli köfte şu şekilde. İçli köfte ya da oruk, bugünün hamur haline getirilerek içinin doldurulması suretiyle yapılan Türk Türk mutfağında bir yemektir. Aslen Levant mutfağına ait olan bu yemeğe kibbe ve bazı yörelerde dolgulu köfte de deniliyor. Dolgulu köfte daha doğru gibi geliyor bana da. İçli köfte iki türlü hazırlanır. Bunlardan birincisi haşlama usulüdür. Bayram, söz, nişan, kına gecesi gibi özel günleri de misafire ağırlamadan mutlaka sofradaki yerini alır. İkincisi ise kızartmadır. Türkiye'nin belli bölgelerinin geleneksel yemekleri arasında olan içli köfte yapımı zor ve uzun olduğu için gündelik yemek olmaktan çıkıp özel gün yemeği sınıfına girmiştir. Dışarıda satılıyorlar, satılıyor içli köfte. Doğrusunu ve güzelini bulabilirsiniz. Ne mutlu. Çünkü gerçekten harika oluyor. Böyle dışı hafif kırmızı olacak. Çok fazla sarımtırak olmayacak. Hafif kırmızı. Böyle limon sıkacaksın. İlk bir ısırık alıp limon sıkacaksın içine falan. Çok güzel olur. İç harcı, kıyma, soğan ve isteğe göre ceviz, maydanoz, biber salçası ve baharatlardan oluşuyor. Tereyağı veya kuyruk yağı içinde kavruluyor. Sonra hazırlanmış iç harcı dolapta soğuyana kadar dinleniyor. İnce köftelik bulgur, irmik, un, yumurta, biber salçası, baharatlar ve tuz karışımından hamur hazırlanıyor. Ancak haşlanmış içli köfte yapımında ise irmik yerine yarma da kullanılıyor. Soğuk iç harcı kuru köfte şeklinde hazırlanır ve hamur doldurulur. Ayran ile servis edilmesi yaygın bir uygulamadır ki ben tavsiye etmiyorum ayran ile servis edilmesini. Çünkü içli köfte yağlı, bayağı yağlı bir şey. Ayran soğuk bir şey. Soğuk içtiğiniz zaman ağzınızda o yağ donuyor arkadaşlar. Ve kötü oluyor tadı. Ama çay ile içilebilir. Ya da direkt sade için zaten tadını almanız öyle tavsiye ederim yani. Türkiye'de Adana, Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman yörelerinde yapılmaktadır. Haşlanmış köfteler eritilmiş tereyağı ile servis edilebilir. Çok daha güzel, şu şekilde çok daha güzel olur. Mesaj sesi geldi. İlk önce şey yapacaksınız. Acı olacak. Bir kere acı olacak. Limonla yiyeceksiniz ve hamuru bayağı kırmızı olacak. Böyle bayağı kırmızı. Acı. Bu yemek acı yenir arkadaşlar. Acı sevmeyenler gitsinler başka bir şey yesinler. İçli köfteyi de gönül ister siz de fotoğrafını görün ama Google'a bir içli köfte yazdığınızda zaten göreceksiniz. Tabii içini de görmenizi tavsiye ederim. Sadece dışını görmek pek güzelliğini yansıtmıyor. İçi önemli onun. Ve evet, mango soslu rendelenmiş tavuk salatası. Haftanın tarifine geldik. Şimdi efendim beni dinleyen erkek arkadaşlarım, beni dinleyen öğrenci arkadaşlarım, beni dinleyen yaşıtlarım, akranlarım, abilerim, ablalarım, mutfaktan korkan, mutfağa girmek istemeyen arkadaşlarım. Rica ederim telefonunuzla birlikte telefonunuza kulaklığınızı takınız. Benim sesimi sona alınız ve mutfağa gidiniz. Şimdi sayacağım malzemeleri hazırlayınız ve ondan sonra da yapılışını da anlatayım. Yapılışını da anlattıktan sonra siz de bu yemeği yapın. Akşam yemeğinde muhteşem bir yemektir. Bunu da söyleyeyim. Ben de deneyeceğim bu yemeği. Bunu da söyleyeyim. Evet. Benim şimdi gördüm ya, karnım birazcık acıktı tabii. Zorluğumuz kolay. Yani çok bir şey değil. 3 kişilik için anlatıyorum ben size bunu. Tek kişiliğe de zaten. Hatta tek kişilik anlatayım ki daha net olsun. Ondan sonra zaten aynı oranda yükseltip yapabilirsiniz. Şimdi yarım tavuk göğsü istiyoruz. Çeyrek mango, yani 1/4 mango bölünmüş. 1/4 radicchio. Radicchio neymiş bakalım ona da. Bunları bulmanız zor olabilir ama pahalı bir yemek de olabilir. Öyle geçebilir yani tabii ki. Ama lezzetini yiyeceğine eminim. Radicchio da bir meyve. Arkadaşlar pardon, meyve diyorum, sebze. Böyle mor lahana gibi bir sebze. Siz de bakmışsınızdır şu anda internetten, ben de baktım. Radici. İtalyanca büyük ihtimalle. Mor lahanaya benziyor biraz. Çeyrek radicchio, çeyrek kırmızı soğan, çeyrek salatalık, çeyrek avokado, çeyrek dolmalık biber, sarı olacak ama, 50 gram çeri domates, çeyrek acı biber, 75 gram yoğurt, çeyrek limon suyu, çeyrek nar, 5 gram nane, 5 gram tuz ve 5 gram biber. Bunları da göz kararı atabilirsiniz tabii ki. Nasıl yapılır? Adım 4 adımdan oluşuyor. Kalorisi 461, proteini 29 gram, yağı 22 gram, karbonhidratı 34 gram. İlk öncelikle fırını önceden 90 derece bir şekilde ısıtın. Radicchi ve soğanı şeritler halinde doğrayın. Yani buna jülyen diyoruz biz. Jülyen halinde doğrayın. Salatalık, avokado, dolmalık biber ve mangonun yarısını doğrayın. Çeri domatesleri ikiye bölün. Her şeyi doğranmış biberle birlikte büyük bir kaseye ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın, kenara koyun. İkinci adımımız, tavuğu tuz ve karabiberle baharatlayın ve fırına dayanıklı bir tavaya koyun. Tabii tepsi de olur. Fırında yaklaşık 20 dakika 90 derecede biraz soğum pişirin, ardından biraz soğumaya bırakın. Ardından iki çatal kullanarak parçalayın. Sos için kalan mango, yoğurt ve limon suyunu bir ölçü kabına ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ölçü kabı dediği de şey yani bildiğiniz. Şöyle bir kaseye koyun. Ama derin bir kase olsun çünkü şey yapacaksınız. Blenderla yapacaksınız. İşte mango, yoğurt ve limon suyunu alıyorsunuz. Kalan hatırlarsanız yarısını kullanmıştık ilk adımda. Kalanını da böyle sosun içine yoğurt ve limon suyu ile birlikte atıyorsunuz. Blenderla onları geçiştiriyorsunuz ve pürüzsüz olana kadar geçiştiriyorsunuz. Tuz ve karabiber ekiyorsunuz ondan sonra içine de. Nar çekirdeğini ayıklıyorsunuz. Yani narları ayıklıyorsunuz. Ve salataya nar, çekilmiş tavuk ve naneyi ekliyorsunuz. Sosu da içine ekleyin efendim salatanın. Ve sonra karıştırın ve tabağa koyun. Afiyet olsun. Keşke şu anda benim görebildiğim tarifi, benim görebildiğim yemeği görebilseniz. Hatta şöyle yapacağım. Sırf sizin için bu programın kapağına Mutfaktayız'ın orijinal fotoğrafını değil, bu fotoğrafı koyacağım. Ki canınız çeksin, mutfağa girin ve bu tarifi yapın diye. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler efendim. Bugünlük Mutfaktayız programı bu kadardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere.